6. ayırım. Batı, hatta Avrupa diye tanınan bir dünya birimi Avrupa'nın kendisinde bile yoktu. Osmanlıların kefere sözcüğü altında topladığı Avrupa halklarına ve devletlerine karşı eskiden Bizanslılarda olduğu gibi üstünlük duyguları o denli aşırıydı ki bunların ticaret temsilcilerine kendi ekonomilerin ve siyasal örgütlerinin temellerini etkileyecek ticari imtiyazlar vermekte sakınca görmedikleri gibi tımar sisteminin, kapı kulu örgütünün, bürokrasi ve maliyenin alt üst olmasının 18. yüzyıl Avrupa'sının ekonomik etkilerinin sonucu olduğu, sonraki etkilerini önceden görecek bir biçimde anlaşılmamış, bu yüzden bu sezişe karşın eylem yönünden başarılı bir girişim olmamıştır. Bunun başlıca nedenleri padişahlık sisteminin ekonomik görüşünün, yani ticari sınıfının etkisiyle yürüyen merkantil hükümetlerinin görüşünün tersine olan bir görüş olmasıdır. Osmanlı Devleti'ni yöneten Balkanlı devşirmelerle Kafkasyalı kölelerin Batı Avrupa'ya yabancı kişiler olması, nitekim Osmanlı Devleti'nin o zamanki İspanya gibi hala Akdeniz merkezli bir devlet olmasıdır. Yeni Avrupa dünyasının bu farkına varılamayan çarpışı, geleneksel rejimde öyle bir altüst oluş, Osmanlı deyimiyle öyle bir ihtilal durumu yarattı ki, 17. yüzyılın yarısından sonra Osmanlı yazarları bunun gelip geçici bir bulanım olmadığını kavradıkları zaman devlet gövdesini yoklayınca en önemli organlarının asıllarının tersine döndüklerini gördüler. Bunlar geleneksel devlet yapısında birer uğur durumuna gelmişlerdi. Bu sonucu doğru teşhit ediyorlar. Fakat bu kanserinin nedenini bilemiyorlardı. Hastalıkları anlamak için eski kaynakları, eski kanunları incelemeye, bunların unutulmuş olanlarının tozlarını silkip ortaya çıkarmaya, geleneğin yolundan sapıldığını, bu geleneğin ancak sözünü bilen padişahlara ve devlet adamlarına anlatmaya çalıştılar. 17. yüzyıl sonuna dek Osmanlı yazarlarının bu yolda arka arkaya yazdıkları yazıları bozulma, ihtilal ve ıslah ya da tanzim literatürü olarak nitelendirilebiliriz. Fakat bu yazarlar bir yandan padişahtan Yeniçeri askerlerine dek, reayadan ulemaya dek bütün geleneksel organların yerlerinden çıktığını, işlemlerinin bozulduğunu gösterirken, aynı zamanda geleneksel düzenin bir anatomisini de yapmış oluyorlardı. Geleneksel sistem hakkındaki bilgilerimizin çoğunu bunlara borçluyuz. Bugün bizim bilimsel açıdan işimize yarayan bu bilgiler, o zamanın adamlarının işine yarayacak bir yenilik taşımıyorlardı. Çünkü bunlar bunalıma son vermek için eskiye dönmekten başka bir yol göstermiyorlardı. 18. yüzyıl başına değin yeniye doğru hiçbir fikir yoktu. Gelenekçi bir düşünme, yenileşme, çağdaşmaşma kavramları olmaz. O düşüne göre hiçbir değişme iyiye götürmez. Ancak bozulmaya götürürdü. Islah ancak eski düzene dönmekle mümkündü. Bu görüş ve onun zaman zaman harekete getirdiği işlemler 18. yüzyılın sonuna değin sürdü. Sürdükçe eski düzene dönüleceğini, ondan daha da uzaklaşan biçimlere doğru gidiliyordu. Ayrıca uzaktan barış ve ticaret yolu ile etki yapan Batı'nın etkileri, Osmanlı egemenliğinin yayıldığı alanın yanı başındaki ülkelerde de uyanmalar yaratmaya başlamıştı. Osmanlı egemenliği altında olan Balkanların ve Karadeniz'in yukarısındaki iki devlet, Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlar, o egemenlik alanını tutundurmak amacıyla yapıldığı halde barış ve ticaret yoluyla batıdan gelen etkilerin çürütmekle olduğu iç yapıdaki mali ve militer sakatlıklar yüzünden kayıplarla sonuçlanmaya başladı. Bundan ötürüdür ki dış dünyaya karşı tutum değiştirme ve içeride bazı yenilikler, ıslahat yapma gerekliliği bu savaşların sonuçlandığı iki barış antlaşmasından sonra anlaşılmıştır. Bunlardan birincisi 1699'da yapılan Karlofça Antlaşması, ikincisi ise 1718'de yapılan Pasarofça Antlaşması'dır. Demek ki ortalama olarak 18. yüzyıl başına yeni dönemin başlangıç tarihi olarak alıp çağdaşlaşma tarihinin uzun hikayesini oradan başlatacağız. İlk aşama 1700 yılları. 1699 yılının başında yapılan Karlofça Antlaşması'yla Osmanlı Devleti Macaristan ve Transilvanya'yı savaş halinde olduğu Avusturya'ya bırakıyor, Podolya ve Ukrayna Polonya'ya, Mora Venedik'e veriliyordu. Azak'ı alan Rusya'ya burası bırakılmakla Moskov Devleti ilk kez Karadeniz'e adımını atmış oluyordu. Bunlar toprak kayıpları. Anlaşmanın asıl önemli olan yanı daha da vardır. A. Hristiyan devletlerin Osmanlı devletine haraç vermesi kaldırılıyordu. B. Osmanlı devleti bundan sonra Avrupa savaşlarında ve politikasında büyük bir devlet olmak yerine diplomatik önemi olmayan bir devlet olacak, yani daha güçlü Avrupa devletlerinin Fransa, Avusturya, İngiltere ve Rusya'nın birbirleriyle çarpıştığı diplomasi mekanizmasında sadece onların amaçlarına göre itilen ya da tutulan bir araç olacaktı. Ancak Moskov Devleti henüz Osmanlı Devleti'nin başlıca düşmanı olmamıştı. Nitekim 10 yıl sonra Büyük Pedro'nun Prut yenilgisi üzerine bu devlet sağladığı kazançları kaybetti. Bundan 3 yıl sonra Venedik'te Mora'yı kaybetti. Osmanlı Devleti'nin karşısında asıl güç Avusturya'ydı. Mora'nın alınışından sonra ileride kendisinden söz edeceğimiz Gedikli Müteferrika İbrahim Efendi elçiliği ile Viyana'da Savoya Prensi ve Avusturya Komutanı Öjeni ile yapılan müzakereden bir sonuç alınamayarak 2 yıl sonra, yani 1716'da damat Ali Paşa sedaretinde savaşlar yine başladı. Avusturya'nın Belgrad'ı alması ve İngiltere ile Hollanda'nın araya girmesiyle bu savaşta 1718'de Pasarofça Antlaşması'yla sonuçlandı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Macaristan'dan Karlofça Antlaşması'yla elinde kalmış olan Banat ve Temeşvar'ı, Belgrad'ı ve Sırbistan'da bazı kaleleri de Avusturya'ya bırakıyordu. İki devlet arasında 25 yıl süreli bir barış sözleşmesi yapıldı. İşte bu sürekli barış politikası zamanındadır ki çoktan beri eski Osmanlı örgütlerini diriltmek yolunda giden ıslahat fikri yerine batı yöntemlerini alma yönüne çevriliş ıslahat fikirlerinin filizlenmeye başladığını görürüz. Fakat 1718'deki sürekli barış politikasının hep sürüldüğünü sanmayalım. Çünkü artık Avrupa diplomasisinin çatışık ağları içine giren Osmanlı Devleti, birinci derecede Rusya, Avusturya, Fransa devletlerinin, ikinci derecede İngiltere, İsveç, Polonya devletlerinin çıkarları yüzünden, bunlara bir de İran'da Nadir Şah'la süren uzun savaşları katmalıyız. 56 yıl sonra büyük bir yenilgi ve yıkıntı ile sonuçlanacak olan bir dizi savaşa sürüklenmiştir. Çağdaşlaşma tarihimiz daha ilk aşamasında birçok kesintiye uğramıştır. İç çatışması ve savaşların rolünü de ileride göreceğiz. geleneksel düzenin bozulduğunun ilk görüldüğü 1595 tarihiyle başlamış olan geleneksel düzene dönme görüşünün yetersizliğinin anlaşılmasıyla başlama tarihi olarak aldığımız ortalama 1700 tarihinden sonra eskiden yeniye geçme sorununun getireceği aşamaların ilkini bu bölümde inceleyeceğiz. 18. yüzyılın 1718'den 1730'a kadarki 12 yıllık dönemini Lale Devri olarak nitelendirmek ve sözünü ettiğimiz yeni yönün başlangıcı olan uyanışla bunu çağrışımlaştırmak adet olmuştur. Bu adlandırmanın asıl nedeni saray ve devlet adamlarının savaş yerine barış politikası içinde bir barış ve gelişme dönemi açtıkları sanısıdır. Halbuki bu dönemde ve arkasından gelen yıllarda ne kalıcı bir barış dönemi gelmiş, ne iç huzur sağlanmış, ne de toplum refaha yönelmiştir. 1723'te bir Afgan Türk'ü olan Nadir Şah'ın zapt ettiği İran'la çeyrek yüzyıl süren savaşlar başlamış, 1730'da bir esnaf Yeniçeri ayaklanması olmuş, padişah düşürülmüş, Lale Devri ileri gelenleri yok edilmiştir. Bu koşullar altında şimdi gözden geçireceğimiz ilk çağdaşlaşma fikirleri ve girişimleri siyasal düzende bir iyileşme sağlamadığı gibi göreceğimiz önemli fikirler uygulanma fırsatı bulamamıştır. Bunlar toplumca tutumlanmamış, oysa bu ilk adımların önemli olanlarının kimilerini incelemeye başladığımız zaman toplumsal ve siyasal bir evrimin kapılarını açacak koşullar ve görüşler karşımıza çıkacaktır. Bunları gözden geçirdikten sonra bu yeni görüşlerin gerektirdiği yolda gidilmemiş olmasının nedenlerini irdeleme işi de karşılaşacağız. Sözünü ettiğimiz koşullar nelerdir? 18. yüzyıl başından sonra Türk çağdaşlaşma gelişimi, çağdaş Avrupa'daki önemli değişmeleri göz önünde tutmadan kavrayamayız. 1718 tarihi, Avrupa ekonomik hayatında bir önceki yüzyıl boyunca süren sarsıntıların sona erdiği bir zamana rastlar. Değerli metal akışının Avrupa'da meydana getirdiği büyük fiyat devrimi, feodal ekonomiyi yıkmış olmakla birlikte kapitalist ekonominin gelişmesine engel olan toplumsal, siyasal, dinsel koşullar direnmekteydi. Avrupa'da 17. yüzyıldaki çalkanmalar bu koşulların yeni gelişmeleri tıkamakta olduğundan ileri geliyordu. Fakat Osmanlı İmparatorluğu ülkesinden farklı olarak Batı ülkeleri güçlükleri yenmiş, 1720'den sonra yeni sanayi uygarlığının ilk aşamasına girmiştir. Batı'da böyle başlamış olan gelişmelerin Osmanlı ülkeleri üzerindeki etkileri 18. yüzyılın geri kalan parçasında ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinde kendini gösterecektir. Osmanlı Devleti bu gelişmelere ayak uyduramadığı ölçüde arkadan sürüklenmeye, nihayet Tanzimat döneminde o selin içine kendini kapıp koy vermeye zorlayacaktır. Avrupa'da artık Osmanlı ve İslam dünyasına karşı Haçlı Seferi kafası geçmişe karışmıştı. Papalığın bütün çabalarına karşın önceki yüzyıl içinde Avrupa hükümdarı Osmanlı Devleti'ne karşı bir Haçlılar Birliği içinde belleştirememiştir. Tersine bu hükümdarlar birbirlerine karşı hem de din savaşları adı altında boğuşmuşlardır. Avrupa ile Osmanlı Devleti arasındaki din-devlet ayrımı bir demir perde olma niteliğini yitirmiştir. Üstelik Osmanlı devlet sistemi Batı için rakip bir alternatif olarak görülmekten çıkmıştı. hatta bu devletin çökmeye mahkum olduğu inancı 18. yüzyılda sayısız denecek bölme ya da bölüşme projelerine yol açacaktır. Osmanlı ülkeleri dünyasında Avrupa'ya karşı bir gevşeme havası başlamıştı. Avrupa ticaretiyle ilgili kişilerin yazılarında bu gevşeme belirtilmektedir. Bunlarda gerek hükümetin, gerek halkın ticaret işleriyle uğraşan yabancılara eskiden olduğu gibi tepeden bakmadıkları, bunların halk arasında daha serbest dolaşıp işlerini gördükleri söylenmektedir. Az ileride bir iki örneğini göreceğimiz gibi Avrupa ticaretinin zararlarını sezen bazı devlet adamlarının yapmaya kalkıştıkları baskılara karşı Avrupa devletlerinin elçileri bu ticareti artık daha yüksek devlet düzeyinde koruyabilecek güce ve araçlara kavuşmuş bulunuyorlardı. Lale devrinin yüksek yönetici tabaka açısından önemli bir özelliği, bu tabakanın din ve gaza karışımı olan eski Osmanlı etosundan kendine özgü zihniyetten kopmuş olmasıdır. Cevdet Paşa'nın İbn Haldun'dan alarak kullandığı bir terimi söylersek, Osmanlı asabiyeti artık sönmüştür. Bu eski Osmanlı etosunun dünyasal yanının özelliği olan askeri disiplin ve hukukal sertlikle onu tamamlayan dinsel yanı gazilik ve sopuluk karışımı bir püritanizm yerliğini Lady Montagu'nun fark ettiği diyazime, hatta ateizme, tasarrufa, hatta bektaşiliğe, musikiye, edebiyata ve hedonizme bırakmıştır. Halk arasında da benzer değişimler olmuştur. 17. yüzyılda Avrupa ticaretinin getirdiği ve bugün bize önemli gözüken maddelerin yayılışı, ancak dikkatle bakıldığı zaman fark edebilecek etkiler yaratmıştır. Bunların başında kahve gelir. Bir yüzyıl önce caiz olup olmadığı hararetle tartışılan, yasaklanan, uğrunda çok kişinin canını yitirdiği kahve, tütün, alkollü içkiler ve keyif verici maddelerin kullanılması serbestleşmiştir. Avrupa'da olduğu gibi burada da devlet bunlardan hazinesine gelir sağlamanın tadını almıştır. Hatta ileride göreceğimiz gibi bunlardan sağlanan gelirlerle geniş bir askeri reform, nizam-ı cedid girişiminin finansmanına çıkılmıştır. Kahvenin serbestleşmesinin en devrimci sonucu sayısız kahvehanenin açılması olmuştur. Günümüzde hemen hemen sönmüş olan eski kahvehanelerin siyasal önemi bugün bizim gözümüzde canlandırmamız biraz güçtür. Avrupa'da bile hükümetleri korkutan kahvehanelerden korkmakta Osmanlı Devleti'nin daha haklı endişeleri vardı. Osmanlı Devleti tebaasının, yani reayanın camiden, mescitten, kiliseden başka gidecek, toplanacak yeri yoktu. Buralarda da sade vaizleri dinlerlerdi. Askeri ya da kışlalarda ya da tımar bölgelerinde, kalelerde yaşarlar, çalışırlardı. Hemen hemen hiçbir kamu düşünü yuvası ve aracı yoktu. Böyle bir reayayı çobana benzetilen bir padişah kendi adamlarıyla kolay güdebilirdi. Kahvehaneler Osmanlı ülkelerinde, özellikle İstanbul'da cami ve mescidin yerini alan ilk siyasal dedikodu, hatta fesat yuvaları oldular. Daha kötüsü, kahvehaneler ve meyhaneler reayanın uğrağı, eğlenme ya da dinlenme yeri olmaktan çok hükümet için korkunç bir gücün, yeniçerilerin ve bektaşilerin ayaklanma karargahı haline gelmiştir. Yüksek tabaka, Paris'e elçilikle giden 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin dönüşte getirdiği planlara göre yapılan köşklerin lale bahçeleri arasında yeni bir dünyanın güzelliklerini ve zevkini tadar. Kendilerini yeni bir düzen döneminin eşiğinde sanırlarken, devlet sorunları Galata ve İstanbul kahvehanelerinde ve meyhanelerinde halktan ayırt edilemez duruma gelen Yeniçeri askerleri arasında da tartışılacak kadar bir açıklık dönemi gelmiş bulunuyordu.